Ayrım 17, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 255. Sessizlik. Türkiye'de sanatçıyı bekleyen dört kapı vardır. Bu aşamalardan geçer de gene hayatta kalmayı başarırsınız. Müjde, ya ermiş ya da ermiş olursunuz en nihayetinde. Aşama 1. Yok sayarak boğulma teşebbüsü. Siyasi tarihimizin dağınık tutanakları arasında boğarak öldürmeye vakaları haylicedir, malum. Muhalefet edeni, çıkıntılık yapanı, oyunu bozanı boğarak susturmak adettendir. Günümüz Türkiye'sinde ise insanlar iki şekilde boğulur. Nefessiz kalarak 1, sessizlikle 2. Bir sanatkarı boğmanın en şaşmaz yöntemi onu ve eserlerini sessizlikle kuşatmaktır. Bir düşünürü düşünemez hale getirmenin en kestirme yolu da keza düşüncelerini eleştirilerle değil, suskunlukla karşılamaktır. Yaz, çiz, yarat ve bekle. Bestele, yönet, üret ve bekle. Ne vakit bir yazara, şaire, sanatkara sorsanız, eseri çıktıktan sonra aldığı eleştirilerin neler olduğunu benzer cevaplarla karşılaşırsınız. Eleştiride yorum da daha ziyade okurlardan, izleyicilerden gelir edebiyat aleminde. Onun ötesine bir derin, bir depsiz, bir sessizlik entelektüellerden. Kayarcasına geçer giderler yanından. Kendilerinin bile bilmediği bir name eşliğinde ıslıklar çalarak havaya bir belirsiz ufka dikili gözleri, görmedim, duymadım, okumadım, saymadım diye sayıklayarak ağızları, gözleri, kulaklıkları kapalı üç maymun misali yan yana dizilerek yok sayarlar, yok sayabildikleri yere kadar. Aşama 2, sessizlikle boğamadığını sözde yıldırma politikası. Birinci aşamayı yara bere içinde kalarak ama hala hayatta atlatabilen sanatçı ikinci bir aşama bekler. Zira bizde adettir. Sessizlikle boğamadıklarını sözle yıkmayı sever entelijensiya. Başlar saldırılar, vızır vızır eleştiriler, abuk subuk kondurmalar, aslı astarı olmayan, kimsenin de doğrusunu araştırmaya zahmet etmediği suçlamalar. Bir de bakarsınız ki hayret, herkes sizi konuşuyor. Dünün sessizleri dil otu yemiş, susmak bilmiyor. Aşama 3, sessizlikle boğamayıp sözle yıldıramadığını yücelterek öteleme politikası. Üçüncü aşamada artık dinmiştir tufan. Yerini bir kabulsüz kabullenmeye bırakmıştır. Bu aşamaya varan sanatçı yazar rüştünü olmasa bile bağışıklık sisteminin dayanıklılığını ispat etmiş demektir. Tebrikler. Bir aşama daha geride kalmıştır. Bundan böyle farklı işleyecektir çarklar. Gerçi gene kimse tarafından sayılmaz ama yok sayılamaz da. Gene hakkında bolca laf üretilir ama bir önceki aşamanın hoyrat lafazanlığı kaybolmuştur. Türk entelijensiyası sever de döver de en güzel ikisini de aynı anda yapar, küfürler iltifatlara karışır. Dördüncü aşama, sessizlikle boğulmayıp sözle yılmamayı başaran, yüceltmek suretiyle ötelenen sanatçının kendi kendine verdiği zarar, ettiği hıyanet aşaması. Dördüncü aşamaya kadar sağ salim gelen yazar artık bir önemli kültürel figürdür. Bu topraklarda hatta ve hatta saygın bir mevzidedir entelijensiye arasında. Lakin bunca sene bu kadar bedel ödeye ödeye ilerleyen sanatçının içi sirkeleşmiştir bu noktada. Artık kimsenin onu taşlamasına ihtiyacı yoktur yıkılmak için. En yükseğe vardığı zirve aynı zamanda kendi kendisi baş başa kaldığı noktadır. Bundan gayrı başlar içten içe çürüme, su yürümez hayal gücünün damarlarına katılaşır kuru dağlar misali. Bir de bakmışsın boğulmuş nefessiz kalmış sanatçı, katili bizzat kendisi. Dördüncü aşama birinci aşamaya çevrilir. Sistem başarıya ulaşmış, çember tamamlanmış demektir. Bu topraklarda adettendir. Bireysel farklılıklarını korumakta ve eserlerini üretmekte direten sanatçılar kendi kendilerine boğdurulur. Michigan. Kitabın endişesi. Bed Palas'ı yazdığım sıralarda Palas Pandras, canhıraş ve elbette randevusuz görmeye gittiğim kardiyolog panikle sıraladığım şikayetlerimi uzun uzun dinleyip benim kendi kendime yakıştırdığım kapsam teşhisleri bir kalemde geçtikten sonra masa başına oturup ömrü hayatımda daha evvel defalarca gördüğüm ve daha sonra da sık sık göreceğim o iki malum kelimeyi döktürmüştü kağıda. Anksiyete, nevroza, bir nevi tıbbi fetva, mesele. Durduk yerde eli ayağı kesilerek zangır zangır titremek suretiyle hastalık hastalığına kapılan ve bu suretle yazmakta olduğu romanı tamamlayamayacağını zannederek paniğe kapılan yazara ne lazım gelir? El cevap, durumu anksiyete nevroza tarifine uygun düştüğünden ötürü iksnarkı vaciptir. Her roman yazma mevsiminde olur olmadık karşıma çıktı bu fetva. Kalp, akciğer, daralan damarlar, mide spazmları, artan migren krizleri, boyun ağrıları, kireçlenme vesaire şikayetler için kapılarını aşındırdığım envai çeşit doktor ağız birliği etmişçesine her seferinde anksiyete nevroza yazdı kağıtlara. En sonunda kabul ettim, itaat ettim. Elhak anladım ki ne zaman yazmaya koyulsam endişe daimi yakıtım. Tıpkı terlemek gibi istemsiz, tükürük kadar tabii bedenim üretiyor bu kimyayı. Gözeneklerimden sızıyor endişe. Ben farkında olsam da olmasam da. Yazma mevsim geçene kadar ne gecesi var, ne gündüzü, ne amanı var, ne desturu. Endişe soluyup endişe sayıklıyorum. En yakınlarımı da bu girdaba benimle beraber sürüklemeyi ihkam etmeyerek. Kitap satır satır yazıldıkça biz siliniyoruz gıdım gıdım. Burunlarından fitil fitil getiriyorum en yakınlarımın dostluk yahut aşk sütünü. Mesele, durumu anksiyete nevroza tarifine uygun düşen yazarın en yakın çevresindeki talihsizlere ne lazım gelir? El cevap, tanıklık ettikleri yazma mevsim boyunca hırpalanmaları işten bile olmadığından onların da x ana x'i vaciptir. Ne vakit bir romanın içinde olsam, küreklere yapışmış hurra iki ana akıntı var endişe girdabına doğru hızlanan. Birincisi somut olan, görece bahsetmesi kolay olan. İkincisi en beteri, sebepsiz endişe çözülmesi en zor olan. Bu sebepten bir kenara bırakılarak birinciyi ancak ikinciden bahsedebilirim. Velhasıl somut endişelere örnekler. Pinhan'ı yazarken durup durup beynimi tırtıklayan bir endişe, romandaki damar damar tasavvuf alt okumalarının kimleri nasıl ve ne kadar rahatsız edeceğiydi. İbni Arabi'yi, kafirlerin şeyhi bilen asırlık yaklaşım. İbn Arabi, Şeyhül Ekber bilen asırlık yaklaşıma ne kadar tahammül gösterebilecekti acaba? Ne naiflik, tasavvufun üst okumalarına vakıf olan o kadar az insan var ki, memleket entelijansiyası arasında alt okumalara varmaya fırsat kalmadı kitap çıkınca. Tepki gele gele muhafazakar koylara demir atmış, kimi kesimlerden ve bu kitapta ne çok Osmanlıca kelime var böyle diye mızmızlanan kültür tembellerinden geldi. Onlar da zaten her şeye diş bilemeye hazır ve nazır olduklarından son tarihte bütün yollar endişelenmeye gerek yokmuşa çıktı. Şehrin aynalarını yazarken kitabın varacağı yerden ziyade gidişatından endişe ettim. Sonuçta ortaya varmak ile gitmek ikilemi üzerine çözümlemeler sunan metinler çıktı. Kendi kaygılarım ben farkında olmadan romana yön verdi. Mahrem endişesinin dibine vuruşum. Kendi yazdığım romana söz geçiremediğimi anlayıp teslim olduğum aşama. En somut endişem 3. bölümü yazarken kız çocuğunun uğradığı tecavüzün anlatıldığı sahne. Romanın el mahkum o yöne gideceğini bilsem yazmaya başlar mıydım? Belki de hayır. 3 aşamalı kitabın 3. aşamasının bu kadar karanlık olacağını bilsem, muhtemelen ne biri ne ikiyi yazar, en iyisi sıfır soluklanırdım. Kucağımda dosyam, yeni bitmiş roman, yayın evine yollanıyorum. Yollanıyorum da bacağım biri gelmiyor benimle. Paniğe kapılıyorum. Kesin tıkandı damarlarım. Soluğu doktorda alıyorum o günün akşamında. Mesele, alabildiğine kastevengiz bir romanı yeni bitirmiş, aylarca bu romandan başka bir şey düşünmemiş, yememiş, içmemiş ve dengeyi hafiften yitirmiş, durumu vahim yazara ne lazım gelir? El cevap, durumu Xanax ötesi boyunca ulaştığından diazemi vaciptir. Bit Palas yüreğimde bir sıkışma, yazdığım konulardan etkilendiğimi, yarattığımı zannettiğim karakterlerin aslında beni yarattıklarını anladığım safha. Sen misin kimselere çaktırmadan usul usul kendi kendini kesen mavi metres ya da fortunaya söz geçiremeyeceği nihayet anlayan siyaset bilimci veya baki nihilist antisosyal sider tiplemelerini yaratan? Buyur şimdi aynı dertlerden mustarip ol, kes kendini, acıt kendini, azar azar ye, bitir kendini. Üstüne bir de Johnny Cash, Kurt cila niyetine. Sen misin duvarlardan yazı toplayan, karakterler biçimlendiren, düş İstanbul sokaklarını topla çöp ve elem yazılarını ve ardından Araf. Amerika'da İngilizce kıtasında sıfırlayarak, kendini yazmak, risk almak, eşikte durmak, bir adım ötende kara mı, boşluk mu olduğunu tartmadan. Bulunduğum üniversite kampüsünün kafesinde kapanmışım bir köşede yazıyorum. Derken kim bilir ne zamandır beni izleyen yaşlı bir adam yanıma geliyor. Söylemeden edemeyeceğim diyor. En son birini bir metne, bir kağıt parçasına böylesine derinden yoğunlaşmış gördüğümde lise yıllarındaydım. Ardından ekliyor. Ben Ortodoks Hasidik Yahudi eğitimi aldım. Onlar böyle kutsal kitabı okurken bir öne bir arkaya sallanıp dünyadan koparlar. O kadar mı kopmuşum dünyadan? Bakınıyorum etrafıma mahcup, ileriki masada bir grup genç kız bana bakıp gülüşüyorlar. Ne zaman nasıl çektim dikkatlerini? Ne zaman nasıl fark edemedim? O kadar mı kopmuşum normal sosyal hayattan ve dengeli düzenli bir şey olmaktan? İlerleme diye bir şey yok. Çizgisel zaman anlayışına inat, yazdıkça kolaylaşmıyor yazı. Yazdıkça ustalaşmıyor yazar. Ustalaştığına inanıyor ise şayet, mekanikleşiyor demektir. Her kitapta kendini tekrar eden bir endişe döngüsü var. Çemberde deveran ediyor endişe ve yıkım. Tahayyül ve yaratım, damla damla eriyor beden. Yaratırken zihin eserini, yaratmanın öteki ucu yok olmak. Sonra kendi küllerinden yeniden dirilmek, hayal gücün yelkenine sarılarak tekrar ve tekrar. Arizona. Met ile cezir arasında bir dem. Yazmanın sadece ya da temelde yaratmak anlamına geldiğini sanmak hayli naifçe bir yanılgı. Yazmak aynı zamanda yıkmak demektir. Yaratmak kadar yıkmak da yazıya içkindir. İlle de her zaman insana bir şeyler katmaz, kazandırmaz yazı. Öyle zamanlar var ki verebileceğinden çok da fazlasını talep eder senden. Vermezsen eğer arsızlaşır, zorla alır ellerinden, benliğinden. Eksiltir çoğalttığı kadar, parçalar bütünleştirirken dahi. Çekip alıverir ayaklarının altından dünyayı. Bir bakarsın boşluktasın, salınıyorsun sarkaç misali. Sarkaç bir ağulu salınım, asla bir bütüne tamamlanmayan, kendine kavuştuğunda dahi bir öte bene hasret kalan. Boşluk ürkütür çünkü bilinmeyene gebedir. Ne yön duygusu vardır orada, ne de sakınılacak bir dip ya da tırmanılacak bir zirve. Yazı seni içine çekip yutmuşsa eğer, yani tamamıyla erimişse bilincin ve benliğin harflerin kazanında, artık o noktadan itibaren çıksan da bir düşsen de. Döner, dolaşır kendini yitirirsin başlangıç noktanı bulmayı umduğun yerde. Boşluk dediğin evvela kendinle yüzleştirir seni. Hiç görmek istemediğin ya da belki de varlığından dahi haberdar olmadığın hallerinle. Sonra tutar daha da beterini yapar. Sızar içine damla damla, kaplar içini. Boşluk artık dışında değil. Sen artık boşluğun içinde değil, boşluk senin içindedir. Uçurumun kenarında durmuş düşünürken yazacağın kelimeyle atacağın adımı, yani aslında sorarken kendi kendine yazamadığın takdirde aşağıya düşmenin nasıl da korkutucu olacağını, yazı tutar çok daha da beterini sunar sana, seçeneğin varmışçasına uçurumu yutarsın yazdıkça. Dil dipsiz bir boşluk oluverir o zaman. Yudum yudum alırsın içine. Simyası kimyana karışır. Düşmekten de ürkücüdür uçurumu yutmak, uçurumu olmak. İçinde, damarlarında, beyninin kıvrımlarında o dipsiz boşlukla yaşamak. Gün be gün, sene be sene, hayat be hayat. Yazabilmek için benliğin evinde ne var ne yoksa çıkartıp atmayı göze almak zorundasın. Mahremiyetini yitirmeye ve mahrumiyeti hazır olmalısın. Sen daha iyi saklanabilmek için hikayeler kurar, karakterler yaratırsın ama o sayfaların aralığından gene de gözetlenen sen olursun. Ne bir zırh, ne bir kadife örtü. Çırılçıplak ve korunaksız. Bir bakarsın ki meğer ne de yaralı, nasıl da sakatmışsın. Boşluk risklidir. Çünkü bildiğin o güvenli koylara, sığ sulara benzemez zerre kadar. Attığın her adımda bu ritme alışacağın yerde, tam tersine artar yabancılığın, artar aldığın risk. Edebiyatta ustalık mertebesi yoktur. Yazdıkça kolaylaşmaz yazı. Her hikayeyle yeniden de yeniden uzaklaşırsın korunaklı varoluş aleminden. Gece vakti yola çıkmış bir gezgin ya da zoraki sürgün gibi uzaktan özlemle bakarsın vaktiyle yaşadığın sakin kasabanın ışıklarına. Her yazı öncesi veda edersin o ölgün ışıklara. Uzaklaşırsın. Yol seni nereye götürürse, yazı seni nereye sürüklerse, burnunda bir sızı. Ne de olsa her yolculuk geri dönememe ihtimalini taşır bağrında. Her roman yazarını tehdit eder. Önce başlayamamakla, ardından bitirememekle. Roman palazlandıkça romancı kan kaybedip zayıflar. Seni der hikaye, suratına gaddar bir tebessümle alır ve yoğurur, sil baştan biçimlendir ve hatta silebilirim satır satır. Yazmak tanıdık ama bir o kadar yabani, yabancı bir bedenle sevişmektir ve her sevişmede olduğu gibi burada da dişil olan kat be kat kudretlenmiş olarak muzaffer kalkar yataktan. Yazarın cinsiyeti ne olursa olsun yazı dişildir her zaman. Bu bir girdap. Çıkamama ihtimalin de vardır orada. Nihayet bir çıkış yolu bulduğunda ise gene de fazla sevinme. Zira bir daha aynı olmayabilirsin. Bu bir büyü. Büyüledikleriyle beraber büyücüsünü de kalıcı dönüşlere uğratabilen, kazanın içinde muhtevası belirsiz bir sıvı, fokur fokur. Kepçe sende olabilir ama sanma ki efendi sensin. Son tahlilde o kendi kendini karıştırır. En nihayetinde yazıdır muktedir olan, okuru da yazarı da büyüleyen. Yazmaya başlamadan evvel bir vaat ya da umut kırıntısı duymak ister yazar. Başaracağına, kotaracağına ve bu sayede bir şeyleri değiştireceğine dair. Bir deniz federi uzaktan ışıldayan, kayalıklarda parçalanmayacağını muştulayan, ne de olsa yazıyı kat üstüne kat, nam üstüne nam, kazan üstüne kazanım olarak görmek isteyen kalemşorlar da var. Kafası pek de karışık olmayan, kişiliklerinin damı akmayan, düz yolda yalpalanmayan ve en nihayetinde edebiyattan ziyade mühendisliğe ve halinden ziyade hesap kitap işine yakın duran, yatkın olan yazarlar. Onlar da var edebiyatın damar damar yollar çizdiği bir haritanın içinde. Oysa kimsecikler garanti edemez çabalarının sonunda mutlu sona kavuşacağını. Gökten düşen elmalar yok edebiyatta. Ne de çıkacak bir kerevet. Gün batımına, hikaye tamamına ve kitap okuruna erdiğinde belki de koca bir hiçlik elimizde kalan. Belki de hiçlikten ölesiye korktuğumuz için sarılıyoruz yeniden satırlara, yeni bir kitaba. Budur her kitabın yazarına sorduğu ilk soru. Yaratım kadar yıkmada hazır mısın? Yıkma ya ve yıkılmaya, med ile cezir arasında soluklanmaya, soluksuz kalmaya. Hazır değilsen hiç başlama bu kitabı yazmaya, daha iyi. Bırak yarım kalsın bu projede. Ömrü hayatın boyunca yarım kalmış nice projeler arasında. Yazdığı her romanla bir öncekini siler romancı. Tıpkı yaşadığı her yeni aşkta bir önceki sevgilinin üzerine silebileceğini zanneden aşıklar gibi. Gene de izler kalır geriye. Silgiyle kalemin biteviye mücadelesidir yazıyı besleyen. Yazmak kadar silmek de daim bir yakıt edebiyatçıyı var eden. Salt yazar için değil, okur için de geçerli aynı edebi devri daim. Budur her kitabın okuruna sorduğu ilk soru. Yaratım kadar yıkımada hazır mısın? Yıkmaya ve yıkılmaya, med ile cezir arasında soluklanmaya, soluksuz kalmaya. Hazır değilsen hiç başlama bu kitabı okumaya, daha iyi. Bırak yarım kalsın bu projede. Ömrü hayatın boyunca yarım kalmış nice projeler arasında. Bu bir medcezir. Zıtlıklar arasında düzensiz atan bir kalp. Uykularımda dahi duyuyorum ritmini. İki mevsim var hayatımda. Roman yazma mevsimi ve romandan arınma mevsimi. Ne vakit ruh halimin ibresi birincisine yönelse yeni bir romana başlıyorum demektir. Yazı mevsimi toprağın uykudan uyandığı, ağaçların meyveye durduğu zaman. Ama sizi yanıltmasın, bahar değil bu. Hani güneşli günleri muştulayan. Kasvet ve endişe, evham ve kabus topluyorum hikaye ağaçlarının dallarından. Her bir hikaye beraberinde dikenleriyle geliyor. Bu bir vakvak ağacı, ulu ve görkemli bir ağaç. Dallarında ölü canlar taşıyan. Gene de meyvelerini koparmaktan kendimi alamıyorum. Seneler var ki her yazı mevsiminde ben salt yazı soluyor, yazı konuşuyor, yazı görüyorum. Ne gecem kalıyor, ne gündüzüm, ne dünyevi kalıyor, ne uhrevi. Zaman dediğin bir daimi andan ibaret sadece. Dem bu dem, dem bu dem dem. Yazmak tanrılaşmaktır, tanrı kadar yalnızlaşmaktır. Kitap yalnızlık ister. Yazarından da, okurundan da. Kim bilir belki de son tahlilde yana yakıla aradığım şey tek bir kelimedir. O kelimeyi bulana kadar yazıyor, yazıyorum. Kabalacı bir mistik kadar düşkünüm, vurgunum, hayranım harflere. Bazen bana öyle geliyor ki sırf harflerin tılsımına kapıldığım için yazıyorum aslında. Az sayıda harfin yerlerini değiştirerek bitimsiz manalar elde etmek mucize gibi geliyor bana. Hani bir nokta gözü kör edermiş. Kitabın değil, noktanın peşindeyim. Noktadan sadece hikayeler değil, sessizlikler de devşiriyorum avuç avuç. Sadece kendilerinden bahsedenlerin fitili çabuk tükenir. Romancı anlatmasını bildiği kadar susup dinlemesini de bilmek durumunda. O mucizenin hatırına kulak ve gönül veriyorum harflerin ritmini. Kah Türkçe, kah İngilizce yazmam, iki apayrı alınmış gibi görünse de kimilerine, benim nezdimde sadece ve sadece harfleri olan aşkım var ikisinin temelinde. Her harfin birden fazla sesi, yazında bir müziği var. Barışçıl müzik değil bu. Ne de öyle sakin ve uyumlu, parçalayan, meydan okuyan bir hali var harflerin. Onlarla beraber ben de parçalanıyor, ben de noktalarıma ayrılıyor, ben de meydan okuyorum. Sonra bitiyor roman, dinliyor müzik, geriye sadece bir derin nefes verişi kalıyor. O sessizlikte birdenbire farkına varıyorum. Ne çok uzaklaşmışım normalliğin kalıplarından. Bir telaşla yeniden sosyalleşmeye ve normalleşmeye başlıyorum. Yaralarını yalaya yalaya iyi eden kediler gibi ben de yazının bedenime ve ruhuma verdiği hasarı tamire girişiyorum. Romandan arınma mevsimi restorasyon dönemi demek. Daim bir inşaat içimde yıkılan yerleri onarma gayretiyle. Takip eden aylar boyunca tamamladığım romanı mümkün mertebe düşünmüyor, bünyemden atmaya çalışıyorum. Öylesine kök salmış ki içimde, zaman alıyor kurtulmak gölgesinden. Sonra uzaktan vaktiyle kalbini kıran eski bir dosta, şimdi yeniden göz kırparcasına, yarı sitem, yarı sevgiyle bakabilmek, yeniden yazdıklarına. Uzun zaman Medcezir'i görmezden gelmeye çalıştım. Yok sayarsam yok olacağını umarak, gitmedi, eksilmedi, dinmedi. Medcezir'i dinlemeyi öğrenmek, dilini çözmek hayli vakit ve emek aldı. En nihayetinde işittim ve itaat ettim. Anladım ki kişiliğimin ve yazın sergüzeştimin ayrılmaz parçasıymış. Anladım ki doğu batı, ego hiçlik, aidiyet yersizlik, ölümsüzlük arzusu, fanilik bilimci, görülmek saklanmak, ifşa mahremiyet, hafıza kaybına direnmek, geçmişin tahakkümüne direnmek, kadınlık cinsiyetler ötesilik, agnostisizm, mistisizm, inansızlık iman yazarak var etmek, yazarak bir önceki beni satır satır silmek, diyalektik materyalizm, iki zıt uç arasına gitti geldi kişiliğimde yazımında sarkıcı sene be sene. Uçlar arasında ne zaman seçim yapmaya kalksam, seçim yapmaya zorlansam, aklım kapının dışında kalan, dışlanan uçta kaldı. Daimi bir eksiklik hissi. Tasavvuf ve aşk ve yazı. Üçünün de özünde aşkınlık var. Kendinden öteye uzlaşma arzusu, bir öte benlik arayışı. Medcezir kıymetli kelime bireysel sözlüğümde, kelimeden öte bir nevi kimyasal madde damarlarımda dolaşan. Ben bilsem de, bilmesem de. Zehirim de o, panzehirim de. Bu kitaba Medcezir demem, onu bu isimle çağırmam işte bu sebepten. Arizona, İstanbul. Gececil Edebiyat. Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre modern Türk edebiyatı medeniyet kriziyle başladı. Doğu Batı geçmiş gelecek çatışması bir edebi tür olarak romanı besledi, geliştirdi, yönlendirdi. O tarihten bu yana medeniyet krizimizi beraberimizde sürüklesek de edebiyat açısından hayli yol kat ettiğimiz muhakkak. Peki öyleyse niçin sık sık Türkiye'de romanın öldüğünden, Türkiye'de romanın zaten hiç var olmadığından, Türk romanının yapaylığından söz ediyor kimi eleştirmenler. Kendi romanlarını bu kadar sistematik olarak yok sayan, toz kılan başka bir memleket var mı acaba? Kıyamet merakı hakim sosyal bilimlerde ve edebi çevrelerde illaki bir şeylerin öldüğünü ilan edecek kimileri. Sen İsrafil değilsin ki elinde surun üflüyorsun. Roman öldü, roman öldü, roman öldü. Bakınıyorum sağma soluna, sahi mi ölmüş mü roman? Ne zaman nasıl diye haberimiz olmadı. Türk romanının öldüğünü ya da zaten hiç var olmadığını iddia eden eleştirmenlerin ne okuduğunu çok merak ediyorum. Herhalde önce okuyup sonra sonuç çıkarmak yerine önce sonuç çıkarıp sonra da malum sonuçlarını değiştirmemek için hiçbir şeyi okumamak yolunu seçiyorlar. Türkiye'de makbul bir yoldur bu. İnsanlar tek satırını okumadıkları kitaplar hakkında ahkam kesip aslında hiç bilmedikleri yazarlar hakkında akıp tutma hakkını kendilerine görürler rahatlıkla. Dünyanın başka yerlerinde bir yazarı bilebilmek için yazdıklarını okuma gerekliliğini mantıksal bir önerme ve gereklilik olarak kabul görürken Türkiye'de durum farklıdır. Biz bilmeden yargılar, okumadan bilir, varmadan görür, cehaletimizden deste deste bilgi devşiririz. Böylelikle herkesin herkes hakkında bir fikri vardır. Puf böreği fikirler üretilir yazarlar hakkında. Dışı incecik kabuk, gösterişli kabarık, içi hava, bomboş. Osmanlı son dönemi bizleri roman türüyle tanıştırmakla beraber, aynı zamanda çokça tercümenin yapıldığı, kitabın basıldığı, entelijensiyanın ve babali'nin hayli hareketli olduğu bir dönemdi. Kitapların ciddiye alındığı bir dönem. Yusuf Kamil Paşa, Telemak'ın ön sözünde tercüme-i Telemak'ı yapışına dair birkaç cümle düşüp ardından şöyle diyordu. Bu kitap dünyada okundukça Allah onun ömrünü hudutsuz ve sayısız etsin. Yazıldığı tarih ve anlattığı yerler bakımından ona ibretler bağı dense yeridir. Ne zaman, nasıl oldu bu kitaplar içine hayır duası eden, doğu batı ya da bizsiz farkı gözetmeden, nerede yazılmış olurlarsa olsunlar, dolu dolu oldukları müddetçe kitapların hakkını veren, yerli yabancı ayrımı gözetmeden, yazarlardan daha çok yazmalarını, üretmelerini bekleyen bir söylemden, roman öldü tellallığına, zaten Türk romanı nedir ki küçümsemelerine ya da dışarıdan geldiyse yapaydır çıkarsamalarına geçiverdik. Kitap hala kutsal benim için, kelime hala mühim ve harf hala muamma. Gece nasıl karşıtı ise gündüzün, romanda benim bütünleyici karşıtım. Sabırsızım oysa roman sabır ister, plansızım oysa roman plan bekler. Gündelik hayatta ne kadar acemi ve asosyal, tutuk ve mütereddit, nedenli dağınık ve kaotik ve karamsar ve durgun ve kadıncıl isem, gece çöküp de yazmaya başladığımda adeta cin çıkarıcısına dönüşür kişiliğim, değişir ruh halim, açılır ardına kadar beynimin dehlizlerinin kilitli kapıları ve ben hiç olmadığım kadar mizah ve ironi dolu, hiç bilmediğim kadar erkek ve cevval ve cesur ve sinik ve saldırgan ve akışkan ve umarsız ve efsun altında büyülenmişçesine kapılarım yazımın akışına, yazının akışına. Roman benim karşıtım, öteki yarım, yazı ve ben. İkimiz de geceye aitiz. İkimizin de gözünü ve gönlünü acıtır gün ışığını ayak uydurmak zorunda kalmak. Gece gelince sevinir bir oh çekeriz. Güneş kovuna çekilmiş, mahremiyete saldıran o çırtkanlık sinmiştir. Şimdi yazma vaktidir. İki ayrı ay gibi birbirine ayna tuta tuta salınırız gökyüzünde geceleri. Aşağıda yaşananları dinler ve düşünürüz. Evlerin bacaları, pencerelerden sızan ışıklar ve sesler, şehir sırlarını ele verir bana geceleri. Sabah olur olmaz kapatırım defteri, bilgisayarı. Işık vursun istemem üzerlerini, geceden kalma kelimelerimin. Kimse bilmez, anlamaz, açıklayamaz bu ikiliği, aynı bedende yaşanan bu çok başlılı. Bir o yana, bir bu yana savruluruz. Ben ve ben. Çocuk ve yaşlı, derviş ve hedonist, romancı ve rint, yaratıcı ve yıkıcı. Nice sonra Medcezir'e kavuştuğunda bir olur, bütün olur, tamam olur, noktalarız gene bir başka kitabı, Arizona. Kitabın sonu, 10 Eylül 2012, sayfa 274.